Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yüklü. Ukrayna sahasından son notları aktaracağım sizlere. Zaporojye'deki nükleer santralle ilgili bilgiler var. Vladimir Putin'in açıklamaları var. Nükleer tehlike, dünyayı saran nükleer tehlikeyle ilgili silahsızlanma görüşmeleri sırasında Rus temsilcinin uyarıları var. Amerikalılar radyasyonla alakalı olarak bir alım yapıyorlar acil kullanım için. Çok dikkat çekici bir haber bu da. Ekonomisi işinin tabii ki dikkat çekici gelişmeler var. Dün OPEC artı grubu petrol arzında beklenmedik oranda kısıntıya gitti. Amerikan yönetiminden çok sert tepki geldi. Diyorlar ki Suudi Arabistan enerjiyi silah olarak mı kullanıyor? Biliyorsunuz Batılılar hiç kullanmıyorlar, hep başkaları kullanıyor. Biden hayal kırıklığına uğramış, çok yoğun bir tartışma var. Tam da eş zamanlı olarak tabii dikkat çekici Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'na yönelik 8. yaptırım paketini kabul etmesi var. Petrole tavan getiriliyor. Zamanlaması çok manidar. Bundan kim zararlı çıkacak sorusunu herkes soruyor tabii ama Bulgaristan hükümeti biz bunu şimdi yapamayız dedi. Aktaracağım birazdan. Notları Avrupa'da tabii sıkıntılı enerji bağlamında sıkıntılı bir resim var. Aktaracağım. Avrupa siyasi topluluğu bugün toplantısı Prag'da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti. Diyeceksiniz niye? Çünkü yani Avrupa'nın başka kurumları var ama AB üyesi olmayan ülkeleri, Türkiye gibi ülkeleri de kapsıyor. 44 ülke, Danimarka lideri gitmemiş, işi varmış. Rusya'nın etki alanından Doğu ve Güney Avrupa'yı, Balkanlar hattını, Kafkasya'da var tabii ki, Azerbaycan, Ermenistan çıkartmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu sıralar devam ediyor, katılıyor. Aktaracağım. Bu arada tabii Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim var. Bunu belirtmek gerekiyor. Türk dış politikasından da notlar var. Bugün programın ikinci yarısında dikkatimizi başka bir yere çevireceğiz. Ben pazartesi yeni yayın dönemine başladım. Tabii Eylül ortasından bu yana İran sarsılıyor. Kadın devrimi yapılıyor deniliyor. Mehsa Emini genç bir kadın, 22 yaşında ahlak polisi tarafından giyinme kuralları, başının açık olması nedeniyle gözaltına alındıktan sonraki ölümü. Çok tartışılıyor. Hala protestolar da devam ediyor. Üniversiteler açıldı. Hatta liselere indiği söyleniyor. Tabii ki bütün dünya İran'a bakıyor. Böyle bir durum var. Bize farklı düşünenlere yer vereceğiz burada. İran'ı yakından takip eden Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve yazarı, araştırmacı, yazar Alptekin Dursunoğlu konuğum olacak. İran'da neler olduğunu soracağım. Bunun bir başarı şansı var mı? İran toplum açısından iç ve dış boyutlarıyla değerlendirmelerini alacağım. Sorularımı kendisine yönelteceğim. Dünyadaki diğer gelişmeleri de aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. Karasal yayın frekansları İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Sputnik'in web sitesi üzerinden haber sitesinin ikonu tıklamanız yeterli ya da Telegram linkini paylaştım. Telegram hesabınız varsa linke tıklarsanız kolayca dinleyebilirsiniz. Odyssey üzerinden de izleyebilirsiniz isterseniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, Ukrayna sahasında Ukrayna güçlerinin Kriviy Rog diye anılan bölgede, Donbas, Donetsk'te yüklenmeyi devam ettirdiği bilgileri aktarılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. bunları, ama mevzileri, Rusya ve müttefiklerinin mevzilerini korudukları, üstün düşman kuvvetlerinin saldırılarına devam ettiklerini duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı. Tabii çatışmalar devam ediyor. Henüz böyle küçük küçük köyler, kasabalar söz konusu, ama bir de Zaporojye'deki nükleer santral. Bu santrale yönelik bir Ukrayna saldırısı olur mu olmaz mı diye tartışılıyor. Artık Rusya Federasyonu topraklarında da sayılıyor. Bu konuda kararname de çıkarttı Rusya Devlet Başkanı. Bu arada Ukrayna'nın altyapısında 1990'da kurulan yeni bir genç bir devlet pek bir katkısı olmadığı ve bu tür tesislerin hepsinin Sovyetler Birliği zamanında yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Mülkiyeti oradaki referandumlardan sonra Rusya Federasyonu'na katıldıkları için mülkiyetlerine geçirilmesine yönelik kararnameyi de imzalamış durumda Putin. Ama tabii Ukrayna güçleri de enerji büyük bir sıkıntı olacak kışın. Dolayısıyla santrali ele geçirmeye çalışıyorlar. Hatta Britanya güçleri tarafından eğitiliyorlarmış, eğitimleri yapılıyormuş, hazırlıklar devam ediyormuş. Bir de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi bu sorunu güvenli bölge kurarak orada çözmek için kolları sıvamış, Kiev'e gidecekmiş. Tabii Ukrayna birlikleri nükleer santral Mart'tan beri Rusya Federasyonu ve müttefiklerinin kontrolünde ve Ukrayna güçleri de santrali hedef alıyorlardı. Bu yüzden büyük bir panik olmuştu ve bir heyet gitmişti Atom Enerjisi Ajansı'ndan ve heyet oradayken de Ukrayna güçleri ateş açmışlardı. Hatta bunu bizzat oradaki heyetin başkanı da dile getirmişti. Rusya'nın kendilerini koruduğunu söylemişti. Böylesine bir Zaporojye durumu var. Putin'in açıklamaları var Moskova'da bir toplantıda. Referandumla ilgili konuşmuş, gözlemciler şeffaflığını teslim ettiler demiş. Burada yaşayan insanların tercihi neyse o, ne derlerse öyle yapacaktık. Onların ruh halini yansıtıyor demiş. Bir de tabii Batı'nın açıkça neonazizmi desteklemesinden şikayetçi olmuş. Fark etmediklerini zannetmiyorum. Bize karşı her şeyi kullanıyorlar diyor. Büyük kentlerde işte Fener alayları vesaire. Bir de Hitler'le ilgili tarihi topraklarda bu neonazizmin canlanmasının sebebi aslında tarihi yeniden yazmakla alakalı. Böyle yüceltmeselerdi faşistlerle işbirliği yapanları, banderistleri kastediyor. Bugün böylesine bir çatışma ortamı olmazdı demiş. Rusya'da 3 milyon Ukrayna asıllı yaşıyor. Bizim kültürümüzde böyle bir ayrımcılık yok demiş. Ayrıca günümüzdeki trajediye rağmen Ukrayna halkına, kültürüne, diline, edebiyatına her zaman saygı duyduk. Biz onlar öyle yapmıyorlar, ırkçılık yapıyorlar demeye getirmiş. Bugün ayrıca Batı medyasında dikkat çekici, aslında buradaki ırkçılığı hala göremeyenler açısından Daily Mail gazetesi Ukraynalıların, çatışmalarda yaranların nasıl acımasız bir intikam aldıklarını Daily Mail şu başlıkla taşımış: işbirlikçileri avlıyoruz, domuzlar gibi öldürüyoruz ifadelerini kullanmışlar. Bir de Rusya askerlerinin dişlerini söktüğü, öldürdüklerini iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun fake olduğu, sahte olduğu ortaya çıkmış ve bunu paylaşanlar sessizce Twitter hesaplarından silmeye başlamışlar. Çok fazla iddia tabii ortaya atılıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Seferberlik, kısmi seferberlik ilan edildi Rusya Federasyonu'nda. Operasyonun başka bir boyut kazanmasına da yol açtığı değerlendirmeleri yapılıyor. Batı medyasında yine 700 bin Rus'un Rusya'dan ayrıldığı ortaya atılıyor. Bu iddiaların gerçek dışı olduğu söylemiş Dmitri Peskov. Kesin rakamlara sahip değilim, elbette iddia edildiği gibi olmaktan uzak demiş. Sınırlarda görüntüler ortaya çıkmıştı. Gidenler de var, gelenler de var, diyenler de var. Açıkçası ben orada olmadığım için doğrusunu bilemiyorum şahsen. Temmuz'da ben giderken Aeroflot uçağı Moskova'ya giderken Donbas ziyaretimiz sırasında doluydu gidiş uçağı da. Muhtemelen gelenler de doludur. Ama bir çıkış olduğu açık, bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Elon Musk, bu hafta aktardım size, Ukrayna krizinin çözümü için, yani 1700'lerden beri Kırım Rusya'ya ait, işte hediye edilmiş o, hani onu kabul edelim artık, zorlamayalım. Ama Donbas, Herson, Zaporojye bölgelerinde BM gözetiminde referandum yapılsın dedi adam. der demez tabii linç edildi Ukraynalı milliyetçiler ve onları destekleyenler tarafından. Bir de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham çok kızmış kendisine, saygım var kendisine ama Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor demiş. Yani nedenler, sonuçlar oralara girmiyorlar, biliyorsunuz Batılıların çok hoşuna giden bir şey değil neden sonuç sorgulaması. Böyle birdenbire bir takım ülkelerin canı sıkılıyor, bir şey yapıyorlar ama Amerikalılar asla öyle yapmaz. Onlar hep gerekçeleri vardır biliyorsunuz. Barış istiyorsanız, ki hepimiz istiyoruz diye bir iddiada bulunmuş 94'teki Budapeşte anlaşmasına saygı duyulsun demiş. Tabii Budapeşte anlaşmasının pek çok unsuru var, sadece barış istemek ona dayandırılabilir gibi değil. Musk da yanıt vermiş tabii Senatör Graham'a. Ukrayna'nın çoğu açık şekilde bir parçası olmak istiyor ülkenin ama doğu bölgeleri Rus çoğunluğa sahip ve Rusya'yı tercih ediyor. Halkın iradesinin önemli olduğuna inandığınızı varsayarsak eğer, herhangi bir çalışma bölgesinde orada yaşayanların iradesini desteklemeliyiz demiş. Hani ne oldu Batılıların bu halkın iradelerini işlerine gelen yerlerde, eğer bir federasyon ya da parçalanma istiyorlarsa zaten desteklediklerini biliyoruz. Son 30 yılın tarihi böyle bir şey. Evet, bu arada Elon Musk'ın SpaceX'i uzaya Falcon roketi, 9 roketi fırlattı. Bir de Rus kozmonot var bunun içerisinde. Onu da belirtelim. New York Times gazetesi ise Darya Dugina'ya düzenlenen suikasti aslında Ukrayna devletinin yaptığını yazmış. Yani devletin bir kanadı demeye çalışıyorlar. İstihbarat değerlendirmeleri paylaşılmış Amerika içerisinde. FSB de zaten failleri belirlemişti. Tabii paylaşırken yani bir kısmının haberi olmayabilir. Zelenski'nin imzası olduğu bilinmiyor. Amerika eğer bu planlardan haberdar olsaymış, Darya Dugina'nın öldürülmesi, Moskova'da aracı patlatılmıştı uzaktan kumandayla, yani Amerika engel olurdu. Neden? Çünkü Rusya misilleme yapar. Hemen buradan pası veriyorlar. Bir misilleme olursa bakın Rusya yaptı diye ortalık ayağa kalkacak. Herhalde bunun için yazmışlardır Batı medyasını. Ben biraz anlıyorsam, 30 küsür senedir takip ediyorum. Bunun sebebi budur. Peskov'da Amerikan istihbaratının bu Dugina suikastinde Ukrayna'ya izi bulması olumlu diye nitelendirmiş kendisi. Evet, bu arada Donetsk Başbakanı konuşmuş, Vitali Hotsenko. Demiş ki Türkiye'ye kömür ihraç ediyoruz. Oradan Orta Doğu ve Afrika ülkelerine transfer ediliyor demiş. Oldukça kaliteli bir kömür. Evet, Donbas bölgesi zengin bir bölge. Kiev yönetiminin 2014'teki darbeden bu yana kontrolü dışında Donbas bölgesi, hatırlayalım. Evet, şimdi tabii silahsızlanma meseleleri daha önemli. Nükleer silah kullanımı sürekli Batı medyası tarafından da gündemde sıcak bir biçimde tutuluyor. Aynı zamanda da Ukrayna'ya yeni silahlandırma açıklamıştı Amerikan yönetimi. Nitekim Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan sorumlu bakan yardımcısı Laura Cooper bir açıklama yapmış. Ukrayna'ya bu HIMARS sistemlerinden verdiklerini söylerken, bunların Kırım'da dahil olmak üzere, yani 300 kilometre ötesi Ukrayna güçlerine verilirse, hani Batı ile doğrudan, şimdi de bir çatışma var ama daha doğrudan bir savaş çıkar uyarıları vardı. Özellikle Kırım'ı vurmaya çalışma işaretleri belki referandumlardan sonra diye yorumlayabiliriz. Patrushev açıklama yapmış, genel sekreter, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve demiş ki yani bu çok tehlikeli, Karadeniz'deki hareketliliği NATO'nun Kırım için çok tehlikeli vurgusu yapmış. Ayrıca Viyana'daki Rus heyetinin, bu silahsızlanma görüşmelerinde yer alan Rus heyetinde bulunan Rus diplomat Konstantin Gavrilov'un açıklamaları da var. Bu Laura Cooper'ın söylemlerini de hatırlatmış ve özellikle Avrupalılara ve Amerikalılara da hataya düşmeyin demiş. Bakın demiş, bütün bunlar silahlı çatışma bölgesinin Avrupa'ya genişlemesine yol açabilir ve Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında doğrudan bir çatışma için gerçek koşullar yaratabilir demiş. Hala bir sınırlı tutma çabaları, uzun menzilli silah tedarikine karşı bir tepki diyelim. Amerikalılar bu arada, Telegraf'ın haberi bu da, nükleer acil durumda kullanmak için 290 milyon dolarlık radyasyon önleyici ilaç satın almışlar efendim. Bunun ama Ukrayna'daki savaşla bir alakası yok diye de yetkililer ekliyorlarmış. Nereden çıktı şimdi birdenbire böyle bir ilaç diye insan soruyor kendisine. Evet, Amerika'da bu arada tabii Amerikalılar ölmüyor. Bizim için Ukraynalılar ölüyor. Tartışmaları bolca televizyonlardan yapılıyor. Ukrayna'nın jet hızıyla hızlandırılmış NATO üyeliği başvurusu olmuştu referandumlara karşı. Referandumlarla Rusya'ya katılmasına dört bölgenin karşı. 11 ittifak üyesi Kanada, Polonya, Slovakya, Çekya, Romanya, Litvanya, Estonya, Letonya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya. Yani Amerika'nın böldüğü ülkeler, küçük küçük minik minik Yugoslavya'dan böldüğü ülkeler ve Baltıklarla Kanada destek veriyormuş. Ama 30 üye gerekiyor biliyoruz. Polonya'nın Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise NATO kapsamında nükleer silahlara, ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapmak istediklerini dile getirmiş. Ne kadar şahane. Türkiye'de de var biliyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da nükleer paylaşım programı var. O paylaşım çerçevesinde Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya ve Türkiye'de atom silahları var. Türkiye'de bir ara çok konuşuluyordu. Kimse söylemek istemiyordu bunu ama herkes varlığını biliyordu. İşte Polonyalılar bize de verin, bize de verin diyorlarmış. Fakat Amerikalılar tabii Rusya'nın dibinde olduğu için çok da bugüne kadar yanaşmamışlar. Bugünden sonra nasıl olur bilmiyoruz. Artık zaten açıkça Amerikalılar Rusya'yı bölmek, parçalamak, darbe, iktidar değişimini dile getiriyorlar. Dün size aktarmıştım, John Bolton Trump'ın danışmanıydı, sonra kavga etti ayrıldı ama 1945 sitesine bir makale yazmıştı Putin gitmeli diye. Kendisi malum daha önce bu yaz Temmuz diye yanılmıyorsam nasıl darbelere kendisinin yardımcı olduğunu da güzel güzel ballandırarak aktarmıştı. Çok da dürüstçe konuşuyor aslına bakarsanız. Mesela bu makalede de işte Washington'ın bariz stratejik hedefi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra umduğumuz gibi Rusya'yı Batı ile uyumlu ve NATO için uygun bir aday hale getirmek. Yani sömürgeleştirmiş olsaydık Rusya'yı hiç böyle sorunlarımız olmazdı. O yüzden şimdi yapalım ki sorunumuz kalmasın. Her yeri, her koşulda ele geçirmeleri gerekiyor. Barışçı ve güvenli Avrupa hedefi açısından söylüyor ama tabii bu ne kadar barış getirebiliyor? Amerika'nın bu çabaları 30 yıldır görüyoruz. Onu yani farklı açılardan da bakmak lazım. Efendim tabii şimdi Ukrayna çatışması yüzünden Rusya'ya ekonomik savaş açıldı açıkça. Sonra da bize karşı enerji silahı kullanılıyor deniliyor. Ama bu konuda dün gerçekten ben aktarmıştım size. OPEC artı toplantısı Viyana'da yapıldı ve petrol üretimini günde 2 milyon varil azaltma kararı alındı. OPEC artı grubu Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC ile Rusya gibi ülkeler, OPEC dışı ülkelerden oluşan bir format. Hepimizi yakından ilgilendiren bir karar bu. Enerji Bakanlarının aldığı 2 milyon varil arzı kısma kararı. Çünkü pandemi vesilesiyle falan küresel duruma uygun adapte edilen işler. Tabii petrolün de değeri düşmüştü. Sonra pandemiden çıkışta işler çığırından çıktı. Türkiye gibi ülkeleri de çok yakından ilgilendiriyor bu karar. Joe Biden yönetimi büyük baskılar yaptı. Hatta yazın ricacı olmuştu Kaşıkçı cinayetini falan böyle. Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldürmelerini bir kenara koyup Suudi Veliaht Prensi ile uzlaşma sağlandığı haberleri gelmişti ama demek ki olmamış o uzlaşma. Biden'ın hemen açıklaması oldu OPEC artının 2 milyon varil azaltma üzerine ve basiretsiz bir karar diye hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdiler. Şimdi stratejik rezervleri yeniden serbest bırakmayacak Amerika deniliyordu ama galiba yapacaklar. Amerika'da da benzin fiyatları yükselebilir. İşte Kongre ile görüşecekmiş Biden bunun etkileriyle ilgili olarak. Rusya ile aynı safta olduklarını gösteriyor diye de Beyaz Saray sözcüsü açıklama yapmış. Küresel ekonomi Putin'in savaşıyla mücadele ediyor demiş. Etmeyin bu şekilde, dünyada çok çatışma bölgesi var. Yani herkesin ilhak ettiği pek çok bölge var, onlara ekonomik savaş açmıyorsunuz diye sormamışlar. Tabii niye burada böyle bir özel bir durum var? Üstelik de Ukro-Naziler, yani inanılır gibi değil. Ama CNN Beyaz Saray'ın paniklediğini geçiyor. Ham petrol 140 dolarları bulur mu soruları soruluyor. Aynı zamanda hatta Batı'ya karşı bir agresyon, saldırganlık diye düşünüyormuş Amerika'da pek çokları OPEC artının bu kararını ve şu soruyu soruyorlar: OPEC artı enerjiyi bir silah olarak mı kullanıyor? Bakınız hep enerjiyi, herkes Batı'ya karşı. Batı hiç silah kullanmıyor, yani hiçbir haşa, yani öyle bir şey hayatta yapmazlar zaten. Evet, Şimdi bu arada Viyana'daki görüşmeler sırasında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman'a Reuters muhabiri bir soru sormaya da kalkmış. O da daha önce Reuters'in yalan haber yazdığını belirterek Suudi Arabistan hükümetinin temsilcisi Enerji Bakanı'na saygı gösterilmedikçe Reuters ile konuşmayacağım, yanıt vermeyeceğim sorularınıza demiş. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak OPEC artının kararı emsalsiz diye değerlendirmiş. Piyasayı dengeleme ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu söylemiş. Ve özellikle de tavan fiyat, bakın bunlar böyle durduk yerde olmuyor tabii, birazdan aktaracağım size. Çünkü Rusya'ya karşı bugün AB yaptırım paketinde Rusya petrolüne tavan fiyat koymaya kalkıştılar. Başka detayları da var ama yani başkalarının, yani siz her türlü saldırganlığı yapacaksınız, savaş açacaksınız, karşınızdakinin eli armut toplayacak. Yani yok öyle bir dünya tabii ki. Kremlin'in bu konudaki açıklamaları petrol piyasasına istikrar kazandırma ve tavan fiyat gibi kararlar tüm ülkelere zarar verir. Yapmayın böyle tavan fiyat şeyleri diye açıklama yapmış. Bir de Kuzey Akım 2 gazda biliyorsunuz sabotaj, geçen gün konuşmuştuk salı günü Volkan Özdemir'le. Bununla ilgili soruşturma yapılacak ama Rusya'yı katmıyorlar. Neden acaba katmıyorlar? Danimarkalılar bu arada çok önemli. Asıl bu işin faillerini, büyük olasılıkla herkes biliyor da failleri. Yani böyle bir soruşturma yapacağız ama Rusya gelmesin. Ne kadar şahane. Efendim, Polonya ise enerji altyapıların için yüksek alarm seviyesine geçmiş. Başbakan bir kararname imzalamış. Ha, acaba Polonya bu hatlara sabotajı Polonya yaptı, şimdi bir misilleme mi bekliyor diye bir soru çıkıyor tabii. Birdenbire niye böyle bir alarma geçti? Yoksa Amerika'dan böyle bir şey beklediğinden değildir herhalde. Efendim, Amerikan İstatistik Kurumu da verilerini açıklamış. Rusya'dan mal ithalatı Temmuz ayına göre %7.7 artmış. 522 milyon 100 bine ulaşmış. Avrupalılar yaptırım uyguluyorlar. Amerikalılar böyle ticareti devam ettiriyorlar. Bu arada Dünya Bankası'nın bir yoksullukla ilgili bir raporu var. Paylaşılan refah raporu. Kim paylaşıyor bu refahı diye sormak lazım. 10 yıl daha, 10 yıl içerisinde tarihe meydan okuyan ekonomik büyüme oranları olmazsa eğer 2030 senesine kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme hedefine ulaşılması mümkün değilmiş. Ya o kadar çok güldüm ki o Türkiye haberi. Yani bu içinde yaşadığımız kapitalist sistemde birincisi aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma gibi bir hedef olma olasılığı yok. Ama varmış gibi yapıp ya maalesef bu büyüme olmayacak, o yüzden de ulaşamayacağız diyen bir rapor yazmış Dünya Bankası. İnanılır gibi değil hakikaten. Uzayda yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Tabii yani en fazla Avrupalılar, Afrikalılar etkilenecek. Avrupalılar da etkilenebilir mi acaba? Afrika'da çoğu 600 milyon kişi hala günlük 2.15 dolardan az parayla yaşıyor olacakmış diye de bir de saptama yapmışlar. Çok komik. Efendim, Joseph Borrell, AB'nin savaş şefi, pardon diplomasi şefi, özür dilerim. Ukrayna Savaşı'nda o kadar çok savaşçı tavır aldı ki kendisi. Diplomatik çözüme hazırız demiş. Arkasından da eklemiş, 17 Ekim'de Dışişleri Bakanları toplantısı var. Ukrayna ordusunu eğitmeye yönelik resmi misyon. Yani hem böyle savaş misyonu hem de ama tabii biz barış istiyoruz. Koşullar izin verirse, koşulları siz yaratacaksınız. Başka türlü barış olmuyor. Barış ancak koşullar yaratılırsa ortaya çıkıyor. Ya da birisinin kazanıp kazanmayacağı belirliyor. O da savaş oluyor zaten. Efendim, böyle bir resim var ama Avrupa'da durum parlak değil. Buna rağmen OPEC artının kararının ertesi günü Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi, açtıkları ekonomik savaşta 8. yaptırım paketini kabul ettiler ve Rusya bize enerjiyi silah olarak kullanıyor diyorlar, yine kendileri kullanmıyor. Bakınız, bu yaptırım paketlerinin hiç böyle silahla milahla hiç alakası yok biliyorsunuz. Konsey onayladı referandumlara yanıt tabii ki. Şimdi tabii bu Rusya petrolünün belirlenmiş tavan fiyatın üzerindeki fiyatla satılmış olması halinde taşınmaması gerekiyor. Yasaklıyorlar bunu. Ne olacak? Enerji uzmanlarımız belirtiyorlardı son günlerde, özellikle Yunanistan, Rumlar, böyle deniz taşımacılıkta önde gelen ülkeler taşıyorlar bu petrolü. Ne yapacaklar şimdi? Hakikaten enteresan. Deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünü sevkiyatı yasaklanmış oluyor. Göreceğiz hep beraber. Tabii başka şeyler de var. Devlet firmaları, efendim kripto hizmeti Rusya vatandaşlarına yasaklar arasında, bilişim teknolojileri, bla bla bla bla, bir sürü böyle şeyler var. Donetsk'i de hedef alıyorlar. Zaten Donbas'takiler, Donetsk ve Lugansk, onlar zaten 2014'ten beri bu yaptırımlara alışıklar. Onlara da yönelik de kısıtlamaları varmış. Ursula von der Leyen, bedel ödetmeye kararlıyız diyerek açtıkları savaşı savunmaya devam ediyor. Ama Bulgaristan'daki yeni yönetim Rus petrol şirketlerine yaptırımları iptal etmiş efendim. Avrupa Birliği ne olacak bu gidişle? Bir üyesine yaptırım kararı alıyor, o üyesi uygulayamıyor. Nasıl olacak da olacak diye düşünüyoruz. Nedeni Bulgaristan'da zorlu akaryakıt krizi. 10 Ekim'den itibaren Bulgar firmalarına Rusya tarafıyla sözleşme yapma izni verilmiş durumda efendim. Dolayısıyla Avrupa Birliği hükümsüz kararlar mı alıyor diye insan soruyor hakikaten. Britanya'da Fitch, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Britanya'da daha göreve başlar başlamaz U dönüşlerine başlayan Liz Truss Başbakan, Muhafazakar Parti'nin 80-100 bin delegesi seçti kendisini. 2024'e kadar ayvayı yediler İngilizler. AA eksi olarak kredi notunu teyit etmiş, görünümünü durağından negatife çevirmiş. Parlak değil hakikaten, %8.9'a ulaşmış durumda, daha da artacak enflasyon deniliyor. Liz Truss da başa gelir gelmez zenginlerin başbakanı olarak bir görünüm çizdi ortaya koyduğu önlem paketiyle. Sonra çok tartışıldı, geri çekti bunu. En yüksek gelir grubunun vergi oranının düşürülmesi, işte bankacılık ikramiyeleri gibi şeyler var. Yani göstere göstere bunu yaptı, sonra geri çekti. Enerji faturaları feci durumda, hakikaten parlak değil yani durumları. İspanya, Almanya liderleri, başbakan, bir tanesi kendini sosyalist zannediyor, Pedro Sanchez, diğeri Olaf Scholz, o da sosyal demokrat biliyorsunuz. Coruña kentinde, İspanya'nın kuzeyinde buluşmuşlar. Bu 9. zirve İspanya ile Almanya arasında enerji meselesini görüşmüşler. Efendim, Cezayir'den bir Midcat projesi var fakat Fransızlar da ona itiraz ediyorlar. Bu Avrupalılar bir takım kararlar alıyorlar ama kendi içlerinde çok dayanışma içerisinde gibi de görünmüyorlar. Cezayir gazı İspanya ve Fransa aracılığıyla Orta Avrupa'ya ulaştırılacak. Bunun için uğraşalım diyorlar. Enerji büyük bir sorun. Çözebilecekler mi bilmiyorum ama Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü enflasyonun yükselmeye devam edeceğini dile getirmiş bu konuda. Ekonomik Tahmin Müdürü açıklama yapmış, enflasyon dalgasının azalma durumunda olmadığını, hemen her kalemde, enerjide, şirketlerin enerji ihtiyaçlarında artış olduğunu dile getirmiş zaten. Almanya Merkez Bankası da bunu dile getirmişti. Dün aktardım size, Ekonomi Bakanı Robert Habeck de Amerika'yı eleştirmişti. Astronomik fiyatlarla gaz satıyorlar bize diye, dostlarımız şeklinde. Durum parlak değil. Fransa'da hükümet ve enerji tedarikçileri arasında 25 taahhütlük bir sözleşmeye imza atmış. Hani ucuz enerji sağlamaları için. Evet, Hollanda'da 59 yılın zirvesine çıkmış bir enflasyon var. %14,5 1963'ten beri ilk kez bu kadar yükselmiş. Enerji fiyatları Hollanda'da %200 artmış geçtiğimiz sene. Bizimki gibi bir durumu var. Tabii Hollandalılar daha zenginimizden, arada öyle küçük bir fark var. Bulgaristan'dan insanlar da bu arada Edirne'ye geliyorlar. Battaniye ve yorgan alıyorlarmış efendim. Gerçekten çok üzücü bu oluşum olup bitenler. Joe Biden, tabii bütün bunların arkasındaki adam, başa geldi, hemen Rusya'ya sövmeye başladı ve Ukrayna'daki, zaten baştan beri Ukrayna'yla bağlantılı bir isimdi. Oğlunun Ukraynalı şirketlerle Ukrayna başsavcısına emir ve talimat verdiğini eğlenerek anlatan bir Amerikan başkanı olduğunu biliyoruz geçmişte. O da tabii Amerika'da Florida'da Ian kasırgası var, çok şiddetli vurdu, orayı ziyaret etmiş eşiyle beraber. Mikrofon açık kalmış, yine küfrederken yakalanmış ama ben şahsen görmüştüm Joe Biden'ı bir toplantı vesilesiyle. Hakikaten bu konularda rahat bir insan olduğunu söylemek mümkün kendisinin. DeSantis Cumhuriyetçi Vali 2024 adaylar arasında geçiyor, onunla da görüşmüşler. Evet, şimdi Bunun dışında İspanya'da Franco diktatörlüğü yasa dışı ilan edilmiş sol koalisyon hükümeti Avrupa'dan demokratik hafıza yasası çıkarmışlar. Zaten aslında çıkartmışlardı tarihi bellek yasasını 2000'li yıllarda. Çok da yeni bir şey yok. Mesela hiç Ukrayna ile ilgili böyle tahayyülü yok Pedro Sanchez'in. Yani Franco dönemiyle bu kadar uğraşıyor ama Ukrayna'da neofaşistlerin yeniden gücü elde etmesiyle hiç derdi olmuyor biliyorsunuz. Evet, Kuzey Kore'nin Japon denizine iki balistik füze daha fırlattığı haberleri var. Amerika'nın nükleer güçlü Ronald Reagan uçak gemisi tabii Güney Kore ile ortak tatbikat için yeniden konuşlanmıştı. Kuzeydekiler de ona mesaj veriyorlar durup durduk yerde olmadığını belirtelim. Evet, Avrupa siyasi topluluğu dedik. Girişte de söylemiştim, bugün Prag'da Çekya'da bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı katıldı. Macron öncülük ediyor buna. Aslında geçtiğimiz Mayıs ayında Macron dile getirmişti bu. Yani AB üyesliğiyle bunları AB üyeliği falan veremeyiz. Biz bir siyasi topluluk toplayalım. O topluluğu da işte bir arada tutalım diye. Liderler arası görüşmeler var şimdi. Buradan böyle yani diyeceksiniz AB var. Bir de yani çok eski bir Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı var. Bu ne diyeceksiniz. Açıkçası bende bir yanıtı yok. Acaba Macron yakında Avrupa Birliği ortadan kalkarsa malkarsa böyle yeni örgütlenmeler de dursun diye mi düşünüyor? Onu tam bilemiyorum ama bayağı bir şenlikli bir toplantı oluyor anlaşılan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emmanuel Macron'a seni de Türk Birliği'ne alalım demiş. Bir de böyle bir şey olmuş. Azerbaycan Ermenistan liderlerini bir araya getiriyorlar Prag'da bu vesileyle Paşinyan ve Aliyev'i. Aynı zamanda Sırbistan ve Kosova'yı da hani biz Avrupa'yız sorunları böyle çözüyoruz. Ukrayna'daki sorunu da çözseler ne kadar şahane olacak. Tabii Avrupa medyasında açıkça Macron'un amacı Avrupa'yı Rusya'nın etki alanından çıkarmak. Nasıl bir şeyse bu, nerede etki alanı diye sormak lazım. Bir etki alanı bulunmadığı tam olarak ortaya çıkmış vaziyette. Ticaret ve enerji bağları vardı, onu da Amerikalılar kesiyorlar efendim. Yani tabii bu böyle bir yapılanma, gerçekçi bir yapılanma mı diye sorarsanız bana hayır. Zaten enteresan bir tartışmalar da yapıyorlar. E44 diyebilirlermiş bu gruba. G20 olabilir yeni. Böyle çeşit çeşit isimler takıyorlar. İşlevsiz bir başka şey olduğu anlaşılıyor. Yunanistan dün aktarmıştım size. Türkiye'ye sondaj uyarısı Miçotakis hükümeti yapmıştı. Libya ile yeni bir anlaşma, daha doğrusu mutabakatın uygulanması için pazartesi günü kalabalık bir heyet gitti biliyorsunuz. Yunanistan Başbakanı da çok irkildi. Mısır'la bir araya gelecekler. O haberler yansımıştı. Parlamentoya hitabında da Türkiye'ye çıkıştı Miçotakis tabii ki. Şimdi yeniden bir aramalara başlanacak ama hangi bölgelerde Libya'yla Türkiye birlikte arama yapacak, hidrokarbon aramaları, onları da bilmiyoruz ama şimdiden tabii İtalya rahatsızlığını, Yunanistan rahatsızlığını dile getiriyor. İtalya'da da Türkiye'nin bu anlaşması tartışılıyor anladığım kadarıyla ama şimdi Libya'da bölünmüş bir ülke. Dolayısıyla buradan tam olarak ne çıkabilir? O da çok tartışmalı açıkçası. Yine de bu tartışmalar var. İsrail Büyükelçiliği efendim Şakir Ozan Torunlar atanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçiler ataması var. En dikkat çekicisi bu. Çünkü kariyer diplomatı anladığım kadarıyla kendisi dün tebliğ edilmiş yeni görevler. Sedat Önal bu arada bakan yardımcısı New York daimi temsilciliğine, Faruk Kaymakçı da Brüksel'e atanmış durumda. Dışişleri Bakanlığı'nda 1983'te girmiş Şakir Öztorunlar kariyer diplomatı atanmış gözüküyor. İsrail tarafı da benim görebildiğim kadarıyla memnun gözüküyor. Evet, şimdi konuğumuzu arayabiliriz arkadaşlar. Geldik artık Orta Doğu'ya bakacağız. Bugün Orta Doğu'da en öne çıkan haberim benim İran. Alptekin Dursunoğlu'nu arkadaşlar şimdi bağlıyorlar bana. İran'da Eylül ortasında başladı. Tam da BM Genel Kurul toplantıları öncesinde 13 Eylül'de ahlak polisi irşat devriyeleri deniliyor. 22 yaşında Mehsa Emini'yi gözaltına almışlar ve orada böyle işte kadınlara ne yapmaları gerektiğini söyleyen toplantılar düzenleniyor. Oraya götürdüklerinde düşüp ölüyor bir şekilde ve kafasına darbe aldı almadı, pek çok tartışma var. Ben hangisi doğru bilmiyorum şahsen. Ama tabii 16 Eylül'de bir anda tetiklendi gösteriler. Şimdi bunun üzerinden çok ciddi, yani bütün dünyanın gözleri İran'a çevrilmiş vaziyette. Üniversiteler açıldı Ekim başında. Liselerde de aynı şekilde protesto gösterileri yer yer olduğu anlaşılıyor sosyal medya paylaşımlarından. Tabii bunun içerisinde tabii Amerika ile bağlantılı böylesi bir sorun olunca Batı ayağı olmama olasılığı pek yok zaten. İran yönetimi bir yandan aslında kadınların taleplerine ne yanıt verecek diye herkes bekliyor. Bir yandan da bu işin arkasında işte Amerika'nın olduğu yönünde açıklamalarda yaptılar. Avrupa Birliği de ek yaptırımları gündeme almış Tahran'a. Nereden çıktı şimdi bu başörtüsü hikayesiyle? Ya yaptırımlarla ülkelere böyle şeyleri değiştirebileceklerini düşünüyorlar. Enteresan, ya da belki de düşünmüyorlar aslında demek lazım. Şimdi tabii İran'da bir sorun olduğu açık ama bir yandan da komplo tespitleri yapılıyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İran'ı çok iyi bilen, defalarca gitmiş, yakından tanıyan, Farsça'ya da hakim bir isim var. Yakın Doğu Haber sitesi kurucusu, yazarı, araştırmacı, yazar, Suriye ile ilgili kitaplarıyla tanıdığımız Alptekin Dursunoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Eksen'in yeniden yayına başlaması dolayısıyla ben de tebrik edeyim. Çok büyük bir boşluk vardı gerçekten.
Teşekkür ederim.
Yayına hoş geldiniz tekrar. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Şimdi Alptekin Bey, ben yazınızı da okudum. Çok dikkat çekici, bu liberalizm ve özgürlükçülük üzerine Yakın Doğu Haber sitesinde bir yazı kaleme almışsınız. Ve oradaki İran'daki olayların gelişimiyle ilgili de aktarımlarınız var. Tabii Türkiye'de daha çok tartışılıyor. Dünyanın pek çok yerinde. Biraz da acayip, çünkü Türkiye'de 2000'li yıllarda başörtüsü denildiği zaman eleştiren insanlar İslamofobiyle suçlanıyordu. Şimdi işler değişti. İran'da başörtüsü özgürlüğü için herkes konuşuyor. Enteresan bir durum bu anlamda. Bunların hepsinin kaynağı da tabii ki bu liberal bakış elbette. Fakat ortada bir sorun var. Şimdi giyim kodları sorunu. İran'da bu giyim kodları, öncelikle şunu sorarak başlayayım. Bu giyim kodları nasıl algılanıyor? Yani hakikaten, çünkü bir takım genç insanlar bazı dayatmalara isyan ediyorlar, öyle gözüküyor. Bütün toplumu temsil etmeseler bile böyle bir olgu olduğunu görüyoruz. Siz de yakından biliyorsunuz İran'ı. Bu algıları bir özetleyebilir misiniz bize?
Tabii ki. Şimdi İran'da siz de defalarca gittiniz. Yani devrimin ilk yıllarından itibaren işte kamusal alanda da başörtüsü zorunluluğu getirildi. Yani bu başörtüsünün zorunlu olarak uygulanması yeni protesto edilen bir şey değil. Yani 80'li yıllarda da, hatta bu, evet, bunun yasal hale getirilmesinden hemen sonra da çok büyük bir gösteri oldu. Protestolar oldu ama bir şekilde işte yasada uygulanmaya devam etti. Şimdi ben mesela geçen yıl bu yılın Ocak ayında oradaydım. İran'daydım. O başlardaki işte yarım şekilde şal şeklinde başları örtülen örtüler artık omuzlara düşmüştü. Yani bu bir anlamda biraz süreç içerisinde gidiyordu. Bizdeki işte bu devrim yasaları ve kılık kıyafet konusu, mesela şapka yasası gibi, aslında kağıt üstünde var olan ama pratikte gittikçe gevşetilerek ortadan kalkmak üzere olan bir duruma gelmişti. Şimdi bu Mehsa Emini olayı aslında biraz da böyle tam bu sürecin tam böyle nihayete ermek üzere olduğu bir yerde patladı.
Şimdi evet, onu belirtelim değil mi? İran'da bizdeki gibi böyle alından başlamaz. Hani şöyle atarlar. Saçlar da gözükür.
Tabii ki.
Ama tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Ben Ahmedinecad döneminde de gitmiştim. Orada tabii sıkı bir, yani çek önüne kadar çek diyenler de oluyordu. Öyle uyarılara da rastlamıştım şahsen. Onu evet, da belirtelim evet. Gevşek, daha gevşek olduğunu belirtmek lazım. Buyurun devam edin.
Tabii. Yani dediğim gibi bu işte yani devrimin ilk dönemlerinde işte daha sıkı böyle gittikçe böyle gevşetilen bir uygulama idi. Mesela ben işte uçağa binerdiniz. Uçakta İran uçağıysa bu. Uçakta hemen yerleştikten sonra işte anons yapılırdı ve işte şeylere başörtüsü yasağına uyulması yönünde yasak yapılırdı. Yani henüz ben Türkiye'den havalanmamışken bile İran uçağının içinde olduğumuz için başlarınız örtülürdü. Ama şimdi mesela yok artık öyle bir şey. Yani ta İran'da işte havalanma ininceye kadar şey olmuyor. Böyle bir şey artık kalmamıştı. Yani demek istediğim şu, giderek gevşetilen bir uygulamaydı bu. Ancak bu olaylar
hayatın sonra akışıyla gevşetildiği halde diyorsunuz.
Aynen.
Peki.
Yani bu işte bu olaylar şimdi yeniden bu sefer bir egemenlik sorunu haline getirilip madem böyle şey ediliyor biz de bu yasağı bundan sonra daha fazla sertleştirelim noktasına mı gider? Yoksa işte böyle bir şey de artık bize de baş ağrısı olmaya başladı. Bunun da tabii önünü biraz daha açalım noktasına mı gider? Bunu biraz zaman içerisinde göreceğiz. Fakat benim yani beni gerçekten hayretlere düşüren şey şuydu. Yani mesela 2009'da hatırlarsanız bir tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştu.
Oradaydım. Hatırlamak ne kelime? Bana sorun, oradaydım.
Mesela muazzam bir kitle vardı. Ve ilk başta işte çok böyle milyonluk bir gösteri oldu. Hatta Mir Hüseyin Musevi işte bizatihi gösterinin içerisindeydi. Biraz da yatıştırmak için gittiğini söylemişti. Ardından tabii daha sonra onu da şey yaparak şiddet eylemlerine dönüştürdüler. Ve zaten o şiddet eylemlerine dönüşmesi üzerine de halk çekildi. Sokaklardan çekildi aşamalı olarak. Fakat hiçbir şekilde yani bugünküyle kıyaslanmayacak büyüklükte bir şeydi, gösteriydi. İki, 2019 yılında işte bu benzin protestoları, benzine zam protestoları yine bundan çok çok şeydi, hacim olarak büyük gösterilerdi. Fakat bu ölçüde şu an dünyada yarattığı etki ölçüsünde etkiler yaratmadı. Şimdi bu onlara göre onlara kıyaslayarak ben bakıyorum. Yani hacim olarak gerçekten çok küçük. Mesela en kalabalık gösteri diye tabir edilen şey, en kalabalığı işte Kişaverz Bulvarı diye Tahran'da şey vardı. İşte orası yani 400-500 kişinin katıldığı bir şeydi. Yani toplamda bakacak olursanız diğer illerden işte böyle görüntüler yansıtılıyor, film kareleri, fotoğraf kareleri veriliyor ama yani toplamda hacme bakıldığı zaman yani demin bahsini ettiğim olaylarla kıyaslanmayacak kadar zayıftı. Fakat bununla ters orantılı olarak yani dış dünyada, basında, medyada onlardan çok çok daha fazla bir şekilde yer tuttu bu. Çok daha büyük bir etki uyandırdı.
Ama içerik burada herhalde... Peki buyurun.
Temel sebep şuydu. Mehsa Emini bir bayan, iki bir Kürt, üç Kürt olduğu için de işte Sünni, yani üç çelişkiyi birden kullanımı açan bir olaydı bu. Yani birincisi bir kadın
olması.
Evet. Kadın konusundan dolayı cinsiyet konusuyla bağlantılı olarak bu kolaylıkla şey yapılabilecek, bayraklaştırılacak bir meseleydi. Öyle oldu. İki, işte Kürtlüğü, bunun kimliğinin Kürt olması. Üç de işte İran'da azınlık olması bakımından Sünni olması. Şimdi mesela işte Zahidan'daki olaylarda işte olayın Sünnilik boyutu, mezhebi boyutu biraz öne çıkmış oldu. İşte Tahran'da, büyük kentlerde işte kadınlık üzerinde veya işte dış basında, özellikle Batı basınında kadın hakları, kadın özgürlükleri düzleminde olay daha fazla şey yapıldı. İşte bölgesel düzeyde hem Irak'ta hem Türkiye'de Kürtlüğü söz konusu edilerek gündeme getirildi. Dolayısıyla bunun üçünün birleşimi olduğu için de etkisi, yankısı çok çok fazla oldu.
Evet.
Yani. Evet.
Peki şimdi tabii Türkiye için daha da hassas bir durum. Çünkü bizde de başımızdakiler daha çok din tanımlı bir çizmeye çalışıyorlar, toplumsal yapı. Bizde de türban tartışması yapılıyor ama hani dolayısıyla perspektif biraz tabii tırnak içerisinde özgürlükçülük üzerinden gidiyor. Bu meselenin İran'da aslında çok ciddi bir ekonomik sıkıntılar da mevcut. Yani oraları çok fazla tartışılmıyor ama bunun İran yapısı içerisinde bunun öne çıkması, yani sokakta 300-500 kişi olabilir ama bir orada hakkaniyetsizlik hissetme, bir sınırlama, kısıtlama, artık güncellenmesi belki gereken kısıtlamayla o ekonomik hissiyatın birleşmesi, belki bu böyle bir örtüşme yaşanacağı düşünülüyor olabilir mi? Birincisi. İkincisi bir de tabii Amerika'nın ve başka batılı ülkelerin bu meseleyi ele alış biçimleri, İranlı kadınların bu derdine yardımcı, yani özgürce seçim diyeyim, illa açmak değil ama yardımcı olan bir unsur mu sizce?
Ya şimdi yani bu başörtüsü talebi eğer bir işte özgürlük çerçevesinde düşünülerek, yani zorunluluk uygulamasının, polis müdahalesi uygulamasının kaldırılması noktasındaki talep gerçekten bir halk talebi olarak dile getirilebilir. Ancak bu talebin, yani halk talebi diye dile getirilebilmesi için bunun işte sakin bir zeminde konuşulması, tartışılması gerekir. Mesela ben şimdi örnek vereyim buna da. İki gün önceydi Meşhed'de, Firdevsi Üniversitesi'nde taraflar, iki taraflı olarak öğrenciler gösteri yaptılar. Bir taraftan işte Mehsa Emini olayının şiddet eylemlerine dönüştürülmesini protesto eden öğrenciler. Bir tarafta da işte Mehsa Emini'nin polis gözetiminde ölümüyle ilgili olarak olayı protesto eden öğrenciler. Sonra bu öğrenciler iki taraflı olarak ve üniversitenin yönetimiyle de, İran'da bu çok yaygındır, tribün-i azat derler. Yani işte serbest kürsü. Bir serbest kürsü kuruldu. Üniversite öğretim görevlileri de katıldı buna. İşte onar karşılıklı olarak, onar temsilci belirlendi. Bunlar işte oturdular, konuyu tartıştılar, konuştular. Yani gayet de barışçı bir ortamda ve gayet de güzel işte iki taraflı olarak düşünceler ortaya kondu. Buraya da ne polis müdahalesi oldu, ne işte şey oldu filan, gayet de iyi oldu ve muhtemelen de işte artık her iki tarafta görüşlerini söylediği için uzlaşma sağlanmasa bile en azından konuşulmuş oldu. Şimdi burada dikkat çeken şey şu, yani görünür kılınması, protestoların özellikle de rejim karşıtlığı noktasında görünür kılınabilmesi için sokakların büyük bir hacimle doldurulması gerekiyor. Ancak böyle bir şey yok, böyle bir kitle yok. Bu yüzden de İran'da gösterilerin veya işte tırnak içinde halk talebi olduğu, bu gösterilerde halkın talebinin yansıtıldığı imajının verilebilmesi için olayların görünür hale getirilmesi lazım. Peki nasıl görünür hale gelecek? Kitle olmadığına göre, sakin bir zeminde de bunlar yani geniş halk katılımıyla sağlanamadığına göre, o halde şiddet eylemleriyle olacak. Şimdi biz bu tarza Arap Baharı dediğimiz süreçte tanık olmuştuk. Mesela Suriye'de işte, yani her bir kentte 20'şer 30'ar kişilik gösterilerle dış basına özellikle görüntü vermek amacıyla yapılan gösterilerdi bunlar. Aslında hiçbir kitlesel tabanı yoktu ve sadece bir görevin yerine getirilmesiydi. O görevde hem sosyal medyada hem de dış basına görüntü karesi verilmesiydi. Şimdi İran'da bu Mehsa Emini olayında gerçekten bir protesto olarak, halk talebi olarak dile getirilmek istenen şey, bu şiddet eylemleri üzerine halkın kendini geri çekmesiyle birlikte geriye sadece şeyler kaldı. İşte ortalığı yakıp yıkanlar kaldı. Dolayısıyla da o ortalığı yakıp yıkanlar, işte bunlar örgütler, mesela Halkın Mücahitleri Örgütü gibi veya işte Komala gibi, Hizb-i Demokrat gibi yahut işte Saltanat Yanlıları gibi veya tamamen işte adli suçlardan dolayı şeyi olan, sabıkası olan, işte oradaki tabirle eraziyle olbaş deniyor. Yani buradaki işte serseri ayak takımı anlamına gelecek bir şey. Bu tiplerin katıldığı şeyler şiddet eylemleri şekline dönüştü. Dolayısıyla da bunun artık yani yani İran'da kimle konuşursanız konuşun yani bunu, bu meseleyi Mehsa Emini olayıyla ilgili şeyi, yani evet bu yasak ortadan kalksın diye savunmak isteyenler bile bundan dolayı artık kendini geri çekiyor. Şimdi o sorunuzun cevabı oluyor bu bu anlamda. Yani Amerika'sı veya Avrupa'sı bu işe müdahil olduğu zaman bu artık İran halkının talebi olmaktan çıkıyor. Yani tam da böyle işte dış destekli, dışarıdan İran'ın içerisini karıştırmaya yönelik bir müdahale görüntüsü ortaya çıkıyor.
Evet.
Şimdi bazıları hani bunu şey gibi algılıyor da işte yani her devlet işte böyle dış güç edebiyatı söylemi yapıyor diye söylüyor da. Şimdi mesela yani NATO müttefiki olan bir ülke veya Amerika müttefiki olan bir ülke eğer işte dış güç diyorsa hani bunun arkasında bir tuhaflık, bir saçmalık arayabilirsiniz. Burası normal ama şimdi bir de İran gibi bir ülke düşünün ki yani Amerika oraya açıkça diyor ki işte ben yılda İşte oranın rejimini devirmek için şu kadar milyon dolar bütçe ayırıyorum diyor. O ayırdığı bütçeyi kime harcıyor? İşte sosyal medya fenomenlerine harcıyor, basına harcıyor veya işte diğer sabotaj, terör vesaire eylemleri için kullanılmak üzere örgütlere harcıyor. Yani dolayısıyla bunun nesnel bir karşılığı var. İran'a dış ülkelerin müdahalesinin nesnel bir karşılığı var.
Anladım.
Bu açıdan da yani hani İran'da işte bu tür olaylar dış müdahaleyle oluyor dendiği zaman bu bir komplo teorisi falan filan değil yani bir gerçek.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Zamanımızı doldurduk ama en azından İran'ın içine dair farklı bir perspektif ortaya koymuş olduk. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmek için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Alptekin Dursunoğlu'na sorduk. İran'ı çok yakından bilen bir isim. Bu kadın haklarıyla ilgili ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri, bilmiyorum artık televizyon çağı, böyle sosyal medya çağında devrim çok zor bir iş hakikaten. Nasıl değiştireceksiniz her şeyi? Görünüm de, görüntü de çok acayip bir boyut alabiliyor. Takip etmeye devam edeceğiz bu konuyu diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Я никогда тебя, наверное, не пойму, ведь ты всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму. Но я сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Но почему? Почему я отдаю тех, с кем быть надо, самому? Себя сажая в добровольную тюрьму из одиночества. Почему в разбитых чувствах я не верю никому? И подпускать людей ни к сердцу, ни к уму уже не хочется. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Ну почему?
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.